Bu kitap Altı Nokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayal Gökçe. Eserin adı Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Yazarı Richard Erdoğuz, Alfonso Ortiz, Türkçe'ye çeviren Kahraman Türel, Türü Hikaye, Sarmal Yayın Evi, 1. Baskı 2011, ISBN No'su 978-605-4452-06-4. Bu kitap 606 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 21 Ekim 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Güneşe, aya övgüler düzen, toprağı, ağacı, kuşu dinleyen, dünyayı onlarla birlikte algılayan Kızılderililer mi vahşiydi, yoksa bir avuç toprak uğruna bir ulusu dahi yok etmeye göze alan beyaz adam mı? Onlar doğanın vahşi olduğunu ilk kez beyaz adamdan duydular ve ondan sonra onlar da vahşiliğin içinde kaldılar. Önce yüzlerine dostça gülen, ardından bir takım belgeler imzalatıp toprakların bir bölümüne yerleşen ve daha sonra onları topraklarından kovalayan beyaz adamlardan bir şey anlamadılar. Verdikleri sözün sadece birini tuttu. Çatal dilli soluk yüzlüler, topraklarınızı alacağız dediler ve aldılar. Dağların, dağlardaki vadilerin insanlarıydı onlar ama çöllere hapsedildiler. Topraklarını bırakıp beyaz adamın belirlediği çorak topraklarda yaşamaya zorlandılar. Ve beyaz adamın acımasızlığına, vahşiliğine daha fazla karşı koyamadılar ve boyun eğdiler. Ve son Kızılderili lideri Jerenimo'da teslim olduğunda yüzlerce Kızılderili ulusu, yüzlerce dil, yüzlerce kültür yeryüzünden silinmiş, binlerce yıllık birikim, bilgelik yok edilmişti. Bu hikayelerin çoğu, kitabı ortak emeği geçmiş olan iki yazarın, 25 yıldan fazla süren uğraşları sonucunda bir araya getirilmiş. Bunların birçoğu daha evvel hiç yayınlanmamış, yıllardır ortalarda dolaşıp duran birçoğu da bugünün anlatıcıları tarafından yeni şekillendirilmiş biçimleriyle bu kitapta yer almış. Kitabın yazarları çalışmayı otantik ve daha yapmacıksız kılmak için yoğun uğraşlarla kaleme almışlar. Giriş. Burada yazılı 166 efsane, Kuzey Amerika yerlilerinin yürek ve ruhlarından çağlamaktadır. Bunların bazıları binlerce yıldır anlatılır, durur ve bugünlerde de dillerdedir. Dinleyicilerinin gereksinimleri doğrultusunda tekrar şekillendirilmiş, uyarlanmışlardır. Hatta modern insanın çağdaş hayallerini uydurulmuşlardır. Topraktan, insanlığın hegemonyasının birer parçası olan bitkilerden, otlardan ve hayvanlardan ortaya çıkmış masallardır bunlar. Çok eski dillerde yer bulmuş ve doğal dünyanın ritmine göre mecralaşmışlardır. İnsan eliyle yaratılmış, teknolojik ortamdan farklı bir adım olarak. Bir gözü hep saatte olan, endüstrileşmiş, saniyelerle biçimlenmiş mikroçip toplumunun baskıcı sorunlarıyla bir köşeye sıkışmış insanların çoğunun evrenin komünel doğasına kuramsal düşünceler içinde ilgi göstermeye ne vakti ne de eğilimi var görünmektedir. Dünyanın başlangıç ve sonuna dair ortak paylaşımlı ve birbirini destekler efsaneler ve arada olanlar umutsuzca onların düş gücünün ötesindedir. Amerikan yerlileri Indian döneminden sonra da mitolojinin rahminde gelişip serpilerek dünya üzerinde günümüzde de varlıklarını sürdürmektedirler. Gizemli ama gerçek güç doğa içinde, dağlarda, kayalarda, hatta çakıl taşlarında yaşamaktadır. Beyaz adam bunları cansız şeyler olarak düşünebilir ama Kızılderililere göre bu güçler yaşamla nabza atıp büyüyle güçlenirken evrenin ağı içinde her yeri sarmış durumdadırlar. Ernst Cassirer'in kaleme aldığı gibi efsaneler dünyası bizim kuramsal dünyamızdan çok daha fazla akışkan ve değişkendir. Mit dünyası dramatik bir dünyadır. Olaylar, güçler ve çarpışan kuvvetler dünyası. Doğanın her olağanüstü bir olayında bu güçlerin çatışmasını fark edersiniz. Mistel algılama bütün bu duygusal niteliklere gebedir. Pueblo Kızılderililerinin dünyası, mistel ve coğrafi açıdan din adamlarının hala tavaf edip yağmur yağdırmak ve büyü toplamak için dualar etmeye gittikleri dört kutsal dağla bağıntılıdır. coğrafi ve mitolojik olayların arasında çok güçlü bağlar vardır. Örneğin, yerli halkça inanıldığına göre Kuzeybatı dağları bir zamanlar savaşan, entrikalar yapan, seven ve devamlı sorun çıkarttıkları için bugün herkesten daha güçlü o tarafından taş yapılarak dağa çevrilmiş insanlardır. Gökyüzü bir zamanlar dünyada yaşamış, birbirlerine kara sevdayla bağlanmış gün batımı göğünde sonsuza dek birbirlerinin peşinden koşan yıldızlar ve gezegenlerle doludur. Bu türden davranışlar bununla kısıtlanmış da değildir. Görüldüğü üzere güneş, ay ve sabah yıldızı insan şeklinde bürünüp aşk ve macera peşinde gönüllerince yeryüzünde koşup fink atabiliyorlardı. Tarihi geçmiş ile günümüz arasında ilişkiler mitolojik anlamda bir epey güçlüdür. Arkeologların ortaya koyduğu deliller, Kuzeydoğulu İrekyöllerin birkaç bin yıl boyunca kesintisiz bir şekilde varlığını sürdüren bir kültüre sahip olduklarını gösterir. Nesiller boyunca beyaz toplulukların Kızılderili tarih ve kültürünün kökünü kurutmak ya da olumsuz anlamda klişeleştirmek için gösterdikleri yoğun uğraşlara karşın varlığını kaya gibi koruyabilecek yapıda bir folklor görüntüsünde öylesine güçlü bir zincir. Ancak beyazın bu çabaları güneybatı, ovalar ve bir dereceye kadar da kuzeybatı gibi bir iki yer dışında ne yazık ki başarıya ulaşmış. Efsaneler varlıklarını sürdürdükleri yerlerde bunu hakkını vererek yaparlar. Tunka, taş tanrısı, Sivilerin en eski tanrısıdır ve insanlar bugünlerde de boyunlarında tuhaf şekilli çakıl taşları, çakmak taşı parçaları ya da büyü torbalarında çağ ötesi fosil kalıntıları taşırlar. Hala özel kutsal kayalara tapınırlar ve onlar hakkında efsaneler anlatırlar. Irmaklar, göller, şelaleler ve dağlar ruhların yuvalandıkları yerlerdir ve masallarda çoğunlukla yaşayan varlıklar olarak ortaya çıkarlar. Hatta bugün bile bir Sioux ya da Cheyenne yerlisinin kutsal tütün çubuğunun elimde hareket ettiğini hissettim. Canlıydı. Ondan bir güç çağlamaktaydı veya kutsal güneş dansı totemine elimi sürdüğümde onun etten, kanlı canlı etten oluştuğunu hissettim dediğini duyabilirsiniz. Eski işaretler veya semboller bugünlerde de varlıklarını sürdürmektedirler ve özenle korunmaktadırlar. Çağdaş aletlerin onların yanında lafı bile edilmez. Sioux büyücüsü Lame Deer ilk kez modern bir jet uçağına bindiğinde anında Boeing 707'yi, Wokingyan, yıldırım kuşu, Thunderbird ile karşılaştırmıştı. Onun gücü akıllara zarar gücü yıldırımlar çaktırmaktaydı. Karşılaştırıldıklarında uçak onun yanında pek zavallı kalıyordu. Avrupalı masallarını ve halk hikayelerinin kalıplarına alışkın insanlar için Kızılderili efsaneleri sanki biraz karmaşık, tutarsız veya yetersiz gelebilir. Olaylar kendi devrimleri içinde gelenekselliği, göz ardı ecerdisini uçuk gibidirler ve çoğunlukla başlangıç ve sonuçları tahmin edilmekten uzaktır. Coyote bir bakarsınız güçlü bir yaratıcı, bir de bakarsınız süklüm püklüm bir korkaktır. Çocuklar korkunç beceri veya güçler sergiler, doğum ve ölümler gece gündüz kadar hızlı bir değişim gösterir. Bunları kalıplaşmış batılı anlayış içinde ele almak olanaksız olduğu kadar gereksizdir de. Masallar ve hikayeler birbirini doğru gelir ve bir masalcı ötekinden esinlenerek ona katkıda bulunur. Uluyan sesler çıkaran rüzgar, pokurdayan ırmak, çığlıklar atan kuzgun, hepsi kendi olmazsa olmaz önemleri içinde efsanelerin yaratıldığı hikayelere tadışlık yaparlar. Masallar hem çocuklar hem de yetişkinler içindir. Kendi başına yeterli üniteler olmak yerine bunlar çoğunlukla sonu getirilmemiş bir kabilenin ananelerine derinden atıflarda bulunurlar. Çok önceleri Hubert Howe şöyle yazmıştı. Dilin canlı bir varlık olduğu düşünülmüştür. Mitoloji özünde bir yaşayan varlıktır. Bunlardan biri düşüncenin aracı, diğeri ise düşüncenin esasıdır. Mitolojide dil, kişilik ve bağımsızlık kazanır. Çoğunlukla kelimelerin anlamı esas düşünceyi belirler. Aynen güneş sözcüğünün güneş tanrısı, ay kelimesinin ay tanrıçası anlamına geldiği gibi. Sioux'lu büyücü bilge Leonard Crow Dog'un tanımladığınca kelimeler kendileri güçlerini ortaya koyarlar. Bugün konuştuğumuz çağdaş Sioux lisanı beyaz adamın etkisi altında kalmıştır, gücünü yitirmiştir. Kendi insanlarımın eski hikayelerini tamtamlardan, kavallardan, düşlerimden ve kutsal ot Pejuta'dan öğrenirim. Hepsinden daha çok da çok eskilerden kalma kelimelerden atalarımın konuştuğu kelimelerden, zamanın başlangıcındaki dilden ve ota, vikasa, bulut klot boya indirilmiş olan dilden bilirim. Eğer bu dil yok olacaksa, varsın efsanelerimize yok olup gitsin. Elinizdeki kitapta size değişik hikayelerden ünvanlar ve sınıflar sunmaktayız. Ama bunlar sonuçta okuyucunun hoşlanması adına rastgele seçilmiş hikayelerdir. Hiçbir çocuk dedesinden kendisine kışın ilk gelişini anlatsın diye değil, onun yerine ne olur bana İktome'nin yiyecek çalarken nasıl yakalandığını tekrar anlatsana ya da kızın ağabeyini kurtarışını anlatsana diye tutturacaktır. Öykülerin bölünmesinin bir sınırı yoktur ama umarız seçmiş olduğumuz bölümler kıtanın her iki yakasında anlatılıp durulan hikayelerin ortak ögelerini ve detaylarında saklı zengin farklılıklarını gözler önüne sermektedir. Efsaneler pek doğal olarak insanların yaşam tarzlarıyla, içinde yaşadıkları coğrafya ve iklim şartlarıyla, beslenme alışkanlıklarıyla ve bunu elde etme şekilleriyle değişkenlikler gösterir. Ovaların göçer bizon avcılarının anlattıkları öyküler, doğunun ormanda yaşayan insanlarınkinden büyük farklılıklar gösterir. Güneybatılı çiftçiler ve ekinciler için mısırın yetişmesi ve mevsimlerin değişkenliği en önde gelen kaygı konusu iken, yaşamlarını denizden sağlayan kuzeybatılı insanların masalları, okyanus canavarları, seri zıpkıncılar ve güçlü kuvvetli tekne yapımcılarıyla doludur. Bütün kabileler ortak olarak üzerinde yaşadıkları yeryüzü şekilleriyle ilgili öyküler yaratmışlardır. Şu ırmak nasıl meydana geldi, bu dağlar nasıl oluştu, kıyılarımız nasıl şekillendi gibi. Kültürler gibi efsaneler de sırf değişik kabilelerden insanların komşu topraklarda yaşıyor olmasından değil, uzun mesafeler boyu göç ederler ve ticaret yaparlarken karşılaşmalarından dolayı da örtüşür ve birbirlerinden etkilenirler. Kolombiya'nın ilk zamanlarından kalma Hohokam diye bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda Maya yerlileri tarzında bir top sahaları olduğunu ortaya çıkardı. Bütün kullandıkları malzemeler Orta Meksika yerlilerinin özelliklerini taşıyordu. Birleşik Devletler'in güneybatısında kayaların yüzeyinde Aztek tarzı etrafı güneş ışınlarıyla çevrili bir erkek güneş tasviri bulunmuştur. Kuş tüylü yılan tanrısı büyük suların ötesinde doğudan gelmedir. Tasvirler ve madalyonlar uzun mesafeli ticaret amaçlı geziler sırasında ta uzaklara taşınmışlardır. Pasifik sahillerinden binlerce kilometre içerideki kavimlerin çok eski efsanelerinde deniz kabukluları ve kabuklu deniz yaratıkları dinsel nesneler olarak yerini almaktadır. Bütün bu yerel imgeler ve farklılıklara karşın bu hikayeler ortak bir temada buluşurlar. İnsanın yaşadığı bu dünya hakkında köklü dayanaklara sahip evrensel bir düşünce şekli. Karşımızda durmadan fantastik biçimlemeler zinciri içinde kuzey ve güney, doğu ve batı, güneşin çocuklarının hikayeleri, dört kutsal yönden kültür getiren ikiz erkek kardeşler, birbiri üzerine inşa edilmiş dünyalar, dünya öncesi sular, bitip tükenmek bilmeyen yok ve var edilişler, üstün güçlere sahip Weeho, tavşan, çakal ve örümcek adam gibi kahramanlar ve üstkağıtçılar çıkar. Tarih yatay bir geçişle mitolojik dünyada yerini alır ama onun karakter ve olaylarının değişmez işaretlerine dokunmaz. Öykülerin ve devinen olayların çoğu belli bir kabilenin yaşadığı deneyimlerin tümünü cisimleştirir, doğal afetleri, göçleri ve nesiller ve yüzyıllar boyu ola gelmiş, diğer bir takım büyük olayları bir araya toplayarak ve tarihsel açıdan değiştirip mişsel bir anlam kazandırarak önce gözlemleyip sonra da önce misyonerler ve tüccarlar, daha sonra da askerlerle olmak üzere Avrupalılar ve diğer beyazlarla karşı karşıya geliş. Ta 1680'lerden beri İspanyollar ve Pueblolar tarafından uygulanan dinsel baskılar, önce çöküş ve ölüm ve yıkımlar eşliğinde geleneksel anayurtlarından sürülmeleri, Fort Stanwix, Rosebud, Little Bighorn ve Wounded Knee'de dönüm noktası teşkil eden çatışmalar. Öykü anlatıcı sıkça felaket sayılabilecek olayları mitoloji ve folklorun alanına sokarken hiç vakit kaybetmeden geçmişini över, ağıtlar yakar ve onunla şeref duyduğunu anlatır ve de büyük kahramanların ellerinde eski şaşalı günleri geri getirebilecek güçlü bir büyü ile geri dönecekleri günleri iple çekmeye başlar. Ancak bu efsaneler salt dünyayı bütün olarak ele alan kozmik arayışlarla yüzleşmez. Bunlar aynı zamanda Kızılderililerin sosyal düzenlerini ve günlük yaşamlarını ışık tutarlar. Aile düzenleri, siyasi yapılarının işleyişi, nasıl balık avladıkları, katılan insanların dini ayinlerden nasıl etkilendikleri, gücün erkek ve kadın arasında nasıl eşit şekilde pay edildiği, yiyeceklerin nasıl hazırlandığı, savaşta onurun her şeyin nasıl önünde geldiği gibi. Gene de sonuçta bu efsaneler sırf zevk, eğitim veya eğlence olsun diye anlatılmamışlardır, onlara inanılmıştır. Onlar yaşayan bir dinin simgesi, bugün yaşamakta olan Kızılderilileri atalarına, onların öf ve adetlerine ve yaşam şekillerine bağlı tutan beton gibi sağlam bağlardır. Bronislav Malinowski'nin dediği gibi mitoloji, yaşayan, ilkel benliği içinde salt anlatılan bir öykü değil ama yaşanmış gerçeklerin dile getirilişidir. Bu öykülerin nasıl seçildiklerine dair bir dipnot. Bu öykülerin çoğu, bu kitaba emeği geçmiş olan yazarların 25 yıldan fazla süren uğraşları sonunda bir araya getirilmişlerdir. Bunların birçoğu daha evvel hiç basılmamışlardır. Yıllardır ortalarda dolaşıp duran bir diğer çoğu da bugünün anlatıcıları tarafından yeni şekilleriyle bu kitapta yer almışlardır ve gerektiğinde yeniden itina ile İngilizceye çevrilmişlerdir. Bazı ova yerlerine ait öyküler, toplantılarda, kamp ateşi başında, hatta hareket halindeki bir arabanın içinde anlatılmışlar, not edilmişlerdir. Bunların çoğu teyplere kaydedilmiş ve bu formda anlaşılır olabilen pek azı yayınlanmıştır. İkinci grup bazı hikayeler, klasik kayıtlardır ve bu kitapta orijinal biçimleriyle yer almışlardır. Üçüncü bir grup ise 19. yüzyıl kaynaklarından alınmış olup, orijinal hikayelerin her ne kadar koçanı aynen tutulmuşsa da, bir şekilde dönemin tipik yapmacık tarzıyla süslenip bezenmişlerdir. Yazarlar bu öyküleri onları daha otantik ve daha yapmacıksız bir hale koymak üzere yeniden kaleme almışlardır. Birinci bölüm. İnsanoğlunun yaratılış öyküleri. Tavşan çocuk kan pıhtısını ortalıkta tekmeleyip durdu. Tavşan çocuk. Beyaz nehirli Sioux. Bu tavşan çocuğun öyküsüdür. Bazı kabilelerde buna kan pıhtısı adamın öyküsü de derler. Jenny Leading Cloud, bilirsiniz diye söze başladı. Biz Kızılderililer dünyanın ve bütün evrenin sonsuz bir daire olduğunu düşünürüz ve bu daire içinde insan hayvan türlerinden biridir. Buffalo ve çakal kardeşimizdir, kuşlar ise kuzenlerimiz. En minicik bir karıncanın, hatta bir bitin, hatta en küçücük bir çiçeğin bile birbirleriyle akraba olduklarını anlarsınız. Biz dualarımızı Mitakuye Oyasin, bütün akrabalarım diye bitiririz ve bunun içinde kıtada bütün büyüyen, sürünen, koşan, sıçrayan, zıplayan ve uçan her şey vardır. Beyazlar insanı doğanın efendisi, fatihi olarak görürler ama doğa ile baş başa olan Kızılderililer daha iyi bilirler. Çok çok eski günlerde, dediklerine göre Kolumbus bizi keşfetmeden önce hayvanlarla bugün olduğumuzdan daha da içli dışlıydık. İçimizden çoğu hayvanların dilinden anlıyordu. Bir kuşla konuşabiliyor, bir kelebekle dedikodu yapabiliyorlardı. Hayvanlar insan kılığına, insanlar da hayvan kılığına girebiliyorlardı. Bu devirler, türlü çeşitli dağların ve ırmakların doğanın tasarladığına uygun bir şekilde meydana geldiği, dünyanın daha tam oluşmadığı devirlerdi. Bu çok gerilerde kalmış, sislerin arasında bizden gizlenen o eski günlerde bir tavşan, pek kanlı canlı, oyuncu ve iyi yürekli bir tavşan yaşarmış. Bir gün bu tavşan hoplayıp zıplayıp kendini eğlendirirken bir kan pıhtısına rastlamış. Oraya nereden geldiğini kimse bilmiyormuş. Bir su kabarcığına, kırmızı bir sıvı dolu bir keseciye benziyormuş. Derken oyuncu tavşan, minicik bir topmuş gibi onu bir oraya, bir buraya tekmeleyerek bu kan pıhtısıyla oynamaya başlamış. Bakın, biz Kızılderililer Takuskanskan'da devinimin gizemli gücüne inanırız. Onun ruhu hareket eden her şeyin içindedir. O cisimleri harekete geçirir ve onların canlanmasını sağlar. İşte tavşan hiç farkında olmadan devinimin bu garip gücünü ortaya çıkarmış ve böyle sağa sola tekmelenmenin devinimi ya da daha doğrusu devinimin ruhu, umarım bununla ne demek istediğimi kavrayabilirsiniz, bu küçük kan damlasını işlemeye başlayarak onu küçücük bir karın haline getirmiş. Tavşan onu biraz daha tekmelemiş ve damlacıktan minicik eller ve kollar çıkmaya başlamış. Tavşan onu dürtüklemeyi, itip kalkmayı sürdürünce birden gözleri ve atan bir kalbi oluşmuş. İşte böylece tavşan, devinimin gizemli gücüyle bir insan, küçük bir çocuk meydana getirmiş. Tavşan ona, ve ota, vikasa, Kanı Bol Çocuk adını takmış ama o hep Tavşan Çocuk diye bilinmiş. Tavşan onu alıp karısına götürmüş ve her ikisi de bu garip küçük çocuğu sanki kendilerinin tek evladıymış gibi sevmişler. Ona kutsal kırmızı renkte boyanmış ve kirpi dikeni motifliğiyle bezenmiş, antilop derisinden şahane bir gömlek giydirmişler. Çocuk tavşanların yanında mutlu bir şekilde büyüyüp serpilmiş. Neredeyse delikanlı çağına geldiğinde tavşan onu yanına oturtarak, ''Oğlum, sana söylemeliyim ki sen zannettiğince benim gibi bir tavşan değilsin, sen insansın. Biz seni çok sevdik ve seni bırakmaktan nefret ediyoruz ama gitmeli ve hemcinslerini bulmalısın.'' demiş. Tavşan çocuk insanların yaşadığı bir köye varana dek yürümeye başlamış. Orada kendine benzeyen çocuklar görmüş. Köye girmiş, insanlar bu şahane antilop derisinden gömlek giymiş garip çocuğa meraklı gözlerle bakmaktan kendini alamamış. Ona, ''Sen nereden geliyorsun?'' diye sormuşlar. Tavşan çocuk, doğru olmasa da başka bir köyden geldiğini söylemiş. Dünyanın başka hiçbir yerinde köy falan yokmuş. Çünkü size anlattığım gibi yeryüzü henüz oluşmaktaymış. Bu köyde sırf şahane giysileri olduğu için değil ama sevecen bakışları ve iyi yüreği yüzünden güzel bir kız ona aşık olmuş. Köyündeki diğer insanlar da aralarında böyle gizemli güçleri olan birinin yaşaması arzusuyla onun köyden biriyle evlenmesini istiyorlarmış. Ve tavşan çocuk sıradan biri değilmiş. Güneşle güreş ediyor, yarışıyor ve kağıt oynuyor ve her seferinde kazanıyormuş. Ama İktome, acımasız, üç kağıtçı, dalaverici ve büyücü örümcek adam, bu güzel kızı kendine istiyormuş. Tavşan çocuk hakkında kötü şeyler söylemeye başlamış. İktome, şuna bakın bir, demiş. Nasıl da bizim gibi böyle güzel şeylere sahip olamayacak kadar yoksul insanlara antilop derisinden gömleğini göstererek havalara giriyor. Köyün erkeklerine ise, onun köyümüzden bir kızla evlenmesine nasıl göz yumuyorsunuz, demiş. Sonra da, eğer isterseniz onu bu köyden atabilecek nice sihirli çemberlerim var, diye devam etmiş. Bunlara asla karşı koyamaz. Aralarından bazı delikanlılar, İktome doğru söylüyor, demişler. Garip güçleri, bilgeliği ve cömertliği yüzünden onu kıskanıyorlarmış. Onunla kavga etmeye başlamışlar. Bu arada örümcek adam sihirli çemberini ona fırlatmış. Tavşan çocuk hiç etkilenmese de hoşça vakit geçirmek için çaresiz kalmış gibi davranmış. Köyün delikanlıları ve genç adamları tavşan çocuğu meşin iplerle bir ağaca bağlamışlar. Örümcek adam durmadan onların kafalarına girmeye çalışıyormuş. Kasap bıçaklarımızı alıp onu lime lime edelim. Tavşan çocuk, dostlarım kola pila demiş. Eğer beni öldürecekseniz durun da önce ölüm şarkımı söyleyeyim. Ve başlamış şarkısına. Dostlar, dostlar, güneşle kapıştım. O beni yakıp kavurmaya çalıştı ama beceremedi. Güneşle dalaşırken bile kendimden geçmedim. Ölüm şarkısının ardından köylüler tavşan çocuğu öldürmüşler. Dilim dilim doğrayarak etlerini bir çorba çömleğine doldurmuşlar. Ama tavşan çocuğa zarar vermek o kadar da kolay değilmiş. Bir fırtına patlak vermiş ve kocaman bir bulut güneşin yüzünü kaplayınca ortalık gece karanlığına bürünmüş. Bulut geçtiğinde kıyılmış et parçalarından eser kalmamış. Ama olayı yakından izleyenler et parçalarının bir araya gelerek bir beden oluşturduğunu ve bir güneş ışığına binerek göğe yükseldiğini görmüşler. Yaşlı bir bilge büyücü, şu tavşan çocuk var ya, bunun çok güçlü büyüleri var, demiş. Yukarıya güneşe gitti. Pek yakında daha da güçlenmiş olarak dönecektir. Çünkü orada güneşten güç toplayacaktır. Bırakalım da kızımızla evlensin. Ama kıskanç İktome, yahu ne kafanıza takıyorsunuz şunu? Ben tavşan çocuktan çok daha güçlüyüm. Hadi beni de bağlayın, doğrayın beni de. Hadi çabuk olun, demiş. İktome, tavşan çocuğun şarkısını anımsadığını sanmış. O şarkıda bir güç olduğunu sanıyormuş. Bir büyük gücü. Ama İktome, sözleri doğru anımsayamamış. Dostlar, dostlar, ben Ay'la kapıştım. O benle başa çıkmaya çalıştı. Ama ben kazandım. Ay'la dalaşırken bile en üstte kaldım. Kendi istediği gibi İktome'yi doğramışlar ama o bir daha asla yaşama dönememiş. Örümcek sonunda kendini oyun etmiş. Haince kurnazlıkların sonu hep böyle olur. Bu öykü yılında Güney Dakota, Kızılderili yerleşim bölgesinde White River, Rosebud'da Jenny Leading Cloud tarafından anlatılmış. Richard Erdos tarafından kaydedilmiştir. Birinci ayrımın sonu sayfa 20.